Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeniden Tayvan'dan sizlere selamlar olsun ve sevgili Barış tabii her zamanki gibi bu sefer tabii aslında Barış da zaman zaman yer değiştiriyor biliyorsunuz. Ben sadece bu sefer Computex için halen Tayvan'dayım. O yüzden buradan sesleniyorum. Tabii ki her hafta olduğu gibi programımızı açarken sizlere hatırlatmak istiyoruz ki lütfen daha önce eğer seyrettiyseniz, beğeniyorsanız veya bu bölümü beğendiniz, seyrederken hoşunuza gitti, işte ya bir yorum yapalım derseniz de lütfen bizleri YouTube anlamında desteklemek adına, YouTube'daki algoritmayı desteklemek adına emoji bile olsa veya işte artı, beğendim, şu bu, beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı veya kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve arkadaşlarınızla paylaşın eğer beğenirseniz içeriğimizi. Böylece bu işte YouTube için gerekli hatırlatmalardan sonra hemen tekrar Barış'a dönmek istiyorum. Barış'ım şimdi tabii aslında yakın zamanda bir bölüm çekmiştik. Hemen arkasından bir bölüm daha çekiyoruz aslında. Bugün buradaki işlerden dolayı biraz da erken çekmemiz gerekiyor. Ama gene de haberimiz var. Evet. Yine Çinli haberimiz var. Yine zam haberi var mıdır acaba?
Zam haberimiz yok. Çin'den güzel haberimiz var. Hibrit araçlarla ilgili güzel bir gelişme var.
Bak işte onun dışında bana bunlarla gelmen lazım Barış.
Efendim?
Bana bunlarla gelmen lazım abi. Lütfen her Tabii hafta ki. Bunları bekliyoruz senden.
Güzel haberlerimiz var bu hafta.
Peki o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. İstersen hemen başlayalım. Bu haftaki ilk haberimiz aslında şöyle hemen ben açayım haberi. Seyircilerimize gösterirken de sen de lütfen söze buyur. Gir.
Şimdi zaten Çin'den güzel bir hibrit araçları ilgilendiren güzel bir gelişme var demiştim. Onunla başlayalım. İlk tabii ki BYD'yi zaten hem Türkiye pazarına girişinden hem de %100 elektrikli otomobillerinden tanıyoruz. Tabii ki sadece %100 elektrikli değil, plug-in hibrit, yani tam hibrit üretmiyor ama plug-in hibritten itibaren böyle elektrikli araç üretiyor. Plug-in hibritler de aslında bizim bildiğimiz Türkçesiyle şarj edilebilir hibrit otomobiller. 5. nesil teknolojisini tanıttı bu sistemin geçtiğimiz günlerde Çin'de. Ve şöyle güzel bilgileri var. Kısaca özetlemek gerekirse öne çıkan detaylar: birincisi, bu hibrit sistemde kullanılan içten yanmalı, yani benzinli motorun termal verimliliğini %46'nın biraz üzerine çıkarmışlar ki BYD'nin iddiasına göre zaten bu pazarda rakipsiz bir durumda. Dünyada en verimli motor, termal verimliğe sahip motor olarak belirtiyorlar. En çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi bu. Ha, tabii ki bunun kullanıma yansıması nedir diye soracak olursanız da burada iki güzel parametre var. Birincisi, 100 kilometrede 2.9 litrelik bir ortalama tüketim verisi. Evet, 2.9 litreden bahsediyorum. Bu çok önemli bir değer. Yani tam hibritlerde aslında baktığımız zaman çok zorlarsak belki 3-3.5 litrelere kadar düşebiliyoruz şehir içi kullanımda, ama böylesine ortalama tüketimde 2.9 litrenin vaat edilebilmesi gerçekten çok büyük bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Ve toplam menzil, tabii ki bu kadar bir tüketimi düşürdüğümüzde toplam menzilin de çok yüksek olması lazım. Burada da vaat edilen değer 2100 kilometre. Yani BYD'nin yeni nesil teknolojisine sahip plug-in hibrit, şarj edilebilir hibrit modelleri elektrikli saf elektrik sürüş menzili ve onun dışında benzinli motorun da sağladığı menzille 2100 kilometre hiçbir yakıt ve enerji depolamasına gerek duymadan devam edebilecek çok büyük bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Bilmiyorum, senin nedir fikrin bu durumda?
Ya. Yani tabii kesinlikle ben şimdi şaşkınlığımı gizleyemiyorum doğrusu. 2100 kilometre deyince böyle hani uçaklarda biliyorsun kıtalar arası uçan uçaklar falan var. Böyle düşününce sanki bu araçla böyle kıtalar arası gidecekmiş gibi düşünüyorum ama unutmamak lazım yani. Bir taraftan elektrikli bir araçtan bahsediyoruz. O yüzden bu söylediğin tabii oyunu değiştirecek özelliklerden bir tanesi. Günün sonunda her elektrikli araç alanların deneyimlerinde çoğunda en azından ya acaba işte bununla gidiyorum ama bir yerde kalır mıyım eder miyim korkusu, endişesi var. Şimdi böyle bu tür rakamlar konuşmaya başladığımızda, yani bırak hani 500-600'ü, 1000 işte 1500 falan bunları konuştuğumuz zaman işler değişiyor. O yüzden oyunu değiştirecek olan şeylerden bir tanesi. Çok net olarak görüyoruz. Çin elektrikli otomobil tarafında, evet, her ne kadar elektrikli otomobil deyince böyle işte, bu işin lideri veya bu işin öncüsü olarak Tesla'yı görsek de Çin'in dünya dominansı ya da dünya dominans demeyelim, Türkçe kelime bulalım oraya. Dünyadaki yaygınlığı ve baskınlığı gerçekten hani takdire şayan. Şimdi hani yiğidi neydi? Hani hakkını verelim. Yiğidi neydi ya?
Öldür hakkını yeme.
Ha, yiğidini öldür. Evet, yiğidi öldür, hakkını ver. Söyleyemedim. Yiğidi yer diyeceğim dedim. O da ne diye aklıma geldi. Bence net olarak ortada Çin, yani şimdi zaten bugün bir başka konu daha var. Bununla ilgili konuşacağız, Çin'le ilgili. Çok net olarak aslında birilerinin endişe etmesi gerekiyor. Çünkü teknoloji
Evet.
olarak var, donanım olarak var, yazılım olarak da bu adamlar iyi iş çıkartıyorlar. Yani eldeki arabalardan da görüyoruz bunu. Yani işte ne bileyim Chery'sinden, şundan bundan da görüyoruz. Yazılım olarak da fena iş yapmıyorlar. O yüzden yani burada bu rakamlar, hani bu böyle bir şeyi aslında kimden bekleyeceksin? Tesla'dan bekleyeceksin. Ama değil, şu an sen bak bu söylediğin BYD, yani verimlilik de çok artmış. Hani bir taraftan da 146 diyor bu. Yani gerçekten çok iyi haber. Büyük de bir haber vermişler bir yerde. Anlaşılır, sahne falan da, yani büyük oynuyorlar adamlar artık. Çok net.
Evet, gerçekten öyle.
Evet, ben bu
Bu
arada
arada
göstereyim.
istersen
Başka
ben
bilgiler de var ama.
tabii ki ben diğer teknik detayları da vereyim istersen.
Hah,
Sen böyle
lütfen.
hani çok fazla zaten fotoğraf yok bununla ilgili ama zaten bu sisteme sahip iki tane plug-in hibrit araç tanıttılar. Sedan tanıttılar. Bu sedanlarda bu 5. nesil hibrit teknolojisi olacak. Yani aslında baktığımızda bir prototipten bir konseptten bahsetmiyoruz. Doğrudan artık araçlarda uygulanmaya başlayan bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden hani bu işin gerçekçiliğini biraz daha arttırıyor. Tabii ki bu sistem neyden oluşuyor? Bu kadar yüksek verimliliğin içten yanmalı benzinli motorda bu yüksek verimliliğinin elde edebilmesi için tabii ki birçok şey yapılmış. Yüksek sıkıştırma oranı, işte akıllı yanma sistemi, elektronik yakıt enjeksiyonunda akıllı kullanılması gibi gibi birçok parametre sayesinde bu yüksek verimliliğin elde edilmesi sağlanmış. Bu sistemde 1.5 litrelik benzinli motor kullanıyor. Tabii ki turbo değil. 100 beygir güç, 126 Nm maksimum tork üretiyor. Zaten plug-in hibritlerde de aslında en sevilmeyen taraf biraz bu oluyor. Hani turbo motor kullanmadığı için elektrik motorunun batarya küçük olduğu için şarjı bittiğinde siz sadece benzinli motora kalıyorsunuz ve benzinli motorun torku düşük olunca, turbo olmayınca araç tabii ki biraz daha böyle
Bayıyor.
performanstan düşüyor. Daha böyle yavaş hareket etmeye başlıyor. Çok sevilmeyen tarafı o ama onun dışında siz bataryayı zaten her zaman dolu tutarsanız elektrik motorunun desteğini her zaman arkanızda buluyorsunuz. Bu arada elektrik motoru demişken iki farklı motor kullanılıyor bu araçlarda versiyona göre. Giriş seviyesinde 120 kW güç, 210 Nm maksimum tork üreten bir motor kullanılırken üst seviyelerde 160 kW güç ve 260 Nm tork üreten bir motor kullanılıyor. Yani baktığımız zaman plug-in hibrit araç değil de sanki %100 elektrikli bir arabaymış gibi güçlü motorlar kullanılıyor burada. Hem tork açısından hem maksimum güç açısından. O yüzden
Çok iyi.
bataryada şarj olduğu sürece hani bu araç mükemmel bir performans sunacaktır zaten. Batarya tarafında yine hibrit sistem olduğu için çok büyük bir batarya beklememek lazım. Giriş seviyesinde 10 kWh kapasiteye sahip. Üst seviyelerde ise 15.87, yani aşağı yukarı 16 kWh'lik lityum demir fosfat batarya ki zaten hani BYD demek lityum demir fosfat batarya demek. Onun ünlü Blade bıçak tipi bataryaları var. Bu araçlarda da bunları kullanıyorlar. Neyle biliniyor bunlar? İşte uzun ömürlü olmasıyla biliniyor. Enerji yoğunluğu düşük oluyor ama biraz şarj sürelerinden taviz verse de uzun ömürlü oluyorlar. Hani bunlar zaten bu lityum demir fosfatlar bu özellikleriyle biliniyor. Tabii ki burada önemli bir şey daha var. Bu aracın bataryasının şarj edilebilmesi. Bu da yavaş şarj desteğini 3.3 kW'dan 6.6 kW'a çıkararak şarj süresinde %60'a varan oranda bir tasarruf elde etmişler. Kısaltmışlar bu süreleri. DC şarjda ise %30'dan %80 doluma 21 dakikada sürüyor. Yani baktığımız zaman çok güzel bir sistem. Plug-in hibrit, özellikle şarj edilebilir hibrit seçeneği sevenler, %100 elektrikli araca geçmeye hazır olmayanlar için güzel bir sistem. BYD'nin bu denli bir ilerleme elde etmiş olması da gerçekten heyecan verici.
Valla çok güzel söyledin. Elektrikli arabalarla ilgili de konuşurken şunu hatırlatmak istiyorum. Ben de dün gördüm. Gene bir zannediyorum Dacia şey seninle konuştuğumuz Renault Spring olan onun bir versiyonu, elektrikli bir araç. Dün gördüm. Yanmış işte, yanıyor. Ama tabii Türkiye
Ha
değil,
evet.
başka bir ülkede. Görmüşsündür sen de zannediyorum. Ya aklıma geldi aslında bu araçlar, tabii yani şimdi maliyet olarak da daha ekonomik gördüğümüz için hani bunları tercih edeceğiz falan filan. Fakat sonrasında şunu düşünüyorum ya. Bununla diyelim ki feribottasın işte. Yani Çanakkale'ye geçiyorsun. Birden araç yanmaya başladı. Sönmüyor bu arabalar. Yani bu arabayı
Evet.
bekliyorsun ki yansın bitsin. Yani öyle, yani öyle sönüyor. Çünkü bunu söndürmeye çalışmanın şey yok ama belki etrafı soğutmayla ilgili bir şey olabilir. Biz aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibilerine de sormuştuk. Yani bir fikir alalım istedik. Yani Türkiye buna ne kadar hazır bu tip bir şeye? Belki de TOG'la konuşmak lazım. Hani onlar belki başka bir şey söylerler. Çünkü zannediyorum onların mutlaka bir çalışması vardır. Ama şunu düşünüyorum. Biz LPG'li araçları AVM otoparklarına almıyoruz. Neden almıyoruz? İşte patlar, evet, yangın çıkartır falan diye almıyoruz. Fakat yani işte geçen bir kaza yapan bir TOG vardı yine. Şeye, bariyerlere girmiş Adana'da, Pozantı'da zannediyorum. Sonra başka bir yerde, yani Adana'da, yani aynı araç olduğu tahmin ediliyor diye not etmiş sevgili Dolu Batarya'daki arkadaşlardan gördüm onu da. Aynı araç büyük ihtimalle daha ileride zannediyorum çekiciyle götürürken yanmaya başlamış. Evet. O da mesela yanmış, bitmiş. Şimdi düşünüyorum, yani hadi diyelim o kaza yaptı oldu. Diğeri benzin istasyonundaydı, şarj ederken olmuştu galiba, şarja bırakmıştı da olmuştu. Bu Renault'u veya Dacia'yı herhangi bir köşede park ederken gördüm. Yani biraz endişelendim açıkçası, şey diyorum. Yani acaba aynı LPG'li araçlar yapıldığı gibi elektrikli, öyle diyeceğim de yani şeylerin altı da elektrik kaynağı da kaynıyor. Yani tam tersine AVM'lerin içerisinde arabanı şarj edebildiğin ve hatta bir sürü yerde de bunu artık görüyoruz da, ama hani AVM'ler çok konuşulduğu için veya feribot aklıma geliyor hani böyle. Çıkamazsan oradan ne olur diye düşündüğümde sanki onlar için de artık bir, ama Türkiye'de tabii çok zor yani TOG varken böyle bir şeye cesaret etmek pek olmaz. Yani pek mümkün olmaz bence. Bir taraftan da AVM'lerin de işine de gelmeyebilir. Çünkü burada bir gelir kapısı var günün sonunda. Ama bilmiyorum, hani umarım bu yangın yani elektrikli araçların yangınlarının çözümüne dair daha fazla şey konuşuruz. Yoksa çünkü sanki sıkıntı, yani Allah korusun ya, sönmediği için tamam, şimdiye dek hep böyle hiç çok şükür bir can kaybından falan bahsetmiyoruz ama yani öyle bir feribotta, ne bileyim, herhangi bir yerde yangın çıkartıp da, ki yangın konusunda hani çok şey değil ama bu tip böyle kapalı yerlerdeki yangınlarda acaba ne kadar başarılıyız falan, hani AVM'de çıkacak bir, AVM otoparkında çıkacak bir yangını kim söndürebilir? Hani onun gibi bir yangını. Çünkü yanındaki arabaları, evet, da yakar yani, o bayağı bildiğin püskürtüyor yani, hani sanki yangın ya, söndürme cihazını
görmüştük daha önce. Hani bu Roro gemilerinde mi? Roro, evet, gemilerinde çıkan yangınlar, yani yapılan açıklamalardan biliyoruz. İşte elektrikli otomobil kaynaklı durduğu yerde yanmaya başlayınca bütün gemiyi neredeyse yakıyor, müdahale edilemiyor, evet, gibi birçok şey görmüştük. Ama yani şimdi baktığımız zaman şu anda yangın haberleri, elektrikli otomobiller çok fazla gündemde olduğu için de bu çok fazla görüyoruz. Baktığımızda işten yanmalı. Yani benzinli araçlar da ben yol kenarında defalarca görmüşümdür. Aracın ön kaputu açık, cayır cayır yandığını görmüşümdür. Ama dediğin, evet, gibi elektrikli otomobillerde şu önemli. Hani söndüremiyorsun, yani bir şekilde doğru müdahale edilemezse o bataryayı söndüremiyorsun. O şeyle havayla temas ettiğinde, o bir kaçak olduğunda o sürekli bir şekilde yanmaya devam ediyor. Ama senin de dediğin gibi mesela Gaziantep'te şarj esnasında yanan TOG'da itfaiye ekipleri hem çok bilgili hem de güzel bir şekilde müdahale etmişlerdi. Aracı forkliftle kaldırıp doğrudan alttan bataryaya müdahale etmişlerdi, evet, ve soğumasını beklemişlerdi bir şekilde. Hani bunlar yavaş yavaş öğrenilerek, yaygınlaşarak, tabii ki elektrikli otomobiller daha da güvenli hale gelerek bunların da önüne geçilecektir diye düşünüyorum. Hani böyle oradan buradan yasaklamak LPG'li otomobillerdeki gibi çok böyle hani kalıcı çözümler değil. Yani yasaklasan da bu otomobiller üretiliyor bir şekilde, devam ediyor hayatımıza girmeye. O yüzden hani yavaş yavaş bunların çözümüne odaklanmak daha önemli.
Muhakkak. Evet, doğru. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki haberimize istersen geçelim. Hibrit motorlu bir Porsche.
Evet.
Bu sefer 911. Allah ne güzel. Neler var neler var diye isim geliyor. Buyursunlar, ben hemen ekrana verirken sen de neymiş bu güzellik, onunla ilgili bize bahset lütfen.
Evet, 911 ailesi zaten uzun yıllardır pazarda olan, hani spor otomobil deyince en ikonik modellerden, yani konuşabileceğimiz hem tasarımıyla hem işte performansı özellikleriyle en ikonik modeller arasında gösterebileceğimiz araçlardan bir tanesi. Şimdi yenilendi, işte ufak bir makyaj operasyonu diyebileceğimiz bir yenileme sürecinden geçirildi. Ama bu sefer bir farklılık var. 911 ailesinde artık hibrit bir versiyon var. Bundan öncesinde hibrit elektrik desteği yoktu bu araçlarda. Yavaş yavaş işte bu araçlarda hibrit desteğini görmeye başladık. Carrera GTS adı verilen versiyon artık hibrit elektrik desteğiyle birlikte geliyor. İşte nedir bunun özellikleri? Baktığımız zaman 3 litre motor yerine 3.6 litre düz 6 silindirli bir motor kullanılıyor. Burada eski GTS'e göre böyle bir farklılık söz konusu hibritin dışında. Bu motor tek başına 478 beygir güç üretiyor. İşte bir önceki motora baktığımızda bir önceki GTS versiyonuna göre çok fazla bir güç artışı yok. 5 beygirlik bir artış var ama tabii ki burada ne önemli? Birincisi turbonun değişmesi önemli. Artık burada elektrikli bir turbo kullanıyor. Twin turbo yerine çift turbo sistemi yerine elektrikli tek turbo şarj kullanılıyor burada. Oradaki destek de işte elektrik motoru sayesinde bu turbo şarjdaki fan daha hızlı dönüyor ve bu şekilde turbo lag adını verdiğimiz turbo gecikmesinin de önüne geçiliyor gibi çeşitli sistemler var. Bir de zaten dediğim gibi hibrit dediğimizde elektrik motorunun desteği sunuluyor burada. Hemen şöyle bir elektrik motoruna da bakıyorum. Tekerleklere gücü ileten 54 beygirlik çok büyük değil ama hani böyle bir otomobilde zaten benzinli motor oldukça performanslı. Ona da anlık torkla destek olacak küçük bir elektrik motoru var. O da 54 beygir güç üretiyor. Bu elektrik motoru nerede konumlandırılmış? Benzinli motorla 8 ileri otomatik çift karbonlu otomatik şanzımanın arasında konumlandırılmış. Az önce elektrikli turbo var demiştim, turbo şarj var demiştim. O elektrikli turbo şarjda da bu pervane ile kompresör arasındaki milde konumlandırılan 11 kW'lık yani 14.7 beygirlik bir elektrik motoru var. Az önceki dediğim sistemi burada yürüten diyebiliriz burada. Turbo tarafında bu sistemi yürüten bir küçük bir motor var. Böyle işte 1.9 kWh'lik ufak bir bataryamız var burada. Tabii ki çok küçük bir batarya. Yani burada çok kapsamlı bir işte verimliliğe odaklanan en azından yani 911'de de verimliliğe çok odaklanamazsın. O yüzden büyük bir batarya bekleyip saf elektrik sürüş menzili beklemek yanlış olur burada. Asıl olay elektrik motorunun performansa destek olması. Onu da zaten şurada görüyoruz. Yani 3 saniyenin altına çekiyor otomobilin 0-100 hızlanmasını. Sanki böyle bir turbo versiyon gibi performansı bir değer. Yani 3 saniyenin altına çıkıldığını artık 2.9 saniyenin başarıldığını görüyoruz. Hatta 3 saniyenin altına düşüp 2.9 saniyede hızlanan ilk 911 Carrera modeli olarak da bu hibrit versiyon karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tabii ki burada az önce benzinli motorun performansını söyledim. Bu elektrik motoruyla beraber toplamda 532 beygir güç, 609 Nm tork gibi yüksek değerler karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tasarım tarafında çok ufak güncellemeler var. Önde tamponda aktif kapakçıklar kullanılmış ama bunlar aerodinamik için değil, gerektiği durumlarda soğutmanın arttırılabilmesi için konumlandırılmış ön tarafa. Bunun dışında dış tarafta böyle çok büyük kapsamlı bir güncelleme yok. İşte yeni jantlar var gibi kozmetik dokunuşlar var. İç tarafta en büyük değişimin artık manuel değil de analog diyebiliriz. Analog gösterge, göstergenin yanı sıra artık burada dijital gösterge panelimiz var. 911'de de dijital gösterge paneline geçiş yapıldı. Böyle güncellemeler var tabii ki ama kozmetik güncellemeleri yanı sıra az önce belirttiğim bu hibrit sistem çok daha önemliydi. Fiyat konusu burada nedir? 911 Carrera'nın giriş seviyesinde 120 bin dolardan başlıyor. Az önce bahsettiğim Carrera GTS versiyonu için 167 bin dolara kadar çıkıyor fiyatlar. Yani eskisine göre, makyajdan öncesine göre büyük artış söz konusu. Giriş seviyesinde 5-6 bin dolarlık artış varken bu GTS versiyonu için hibrit desteğinin de gelmesiyle beraber 14 bin dolarlık büyük bir artış var. Bunlar da böyleydi.
Yani bu senin söylediğin, tabii ben şunu hemen Türkçeleştireyim senin söylediğini. Şimdi sen diyorsun ki bu dışarıda 167 bin dolar, 120 bin dolar dedin. Demek ki Türkiye'de işte 250 bin dolardan başlayacak, 300 bin dolar civarında bir paraya gelecek. Ve bunu göreceğiz. O yüzden hani dünyadaki en pahalı Porsche'lardan birini almak istiyorsanız böylece hani yani bu modelin en pahalısını almak istiyorum dediğinde Türkiye'den alırsan zaten en pahalısını alabiliyorsun yani. Direkt evet, olarak hani bu garantili. Çok çok enteresan gerçekten. Bunu dışarıda söylediğin zaman yabancıların buna tepkisi çok garip oluyor. Yani ne, bir dakika, bu yani o arabaya bu kadar. Çünkü öyle oluyor ki yani diyelim ki orada, hadi bu model için demiyorum tabii 120 bin dolar ama bizim işte normal arabalara verdiğimiz parayı düşününce oradaki rakam çok yüksek geldiği için ya iyi de araba bu ama fiyat bu nasıl oluyor diye haliyle akılları bir duruyor, durmuyor değil. Peki yani evet, araba hakkında ben tasarım hakkında pek bir şey söyleyemiyorum. Yani ben gerçekten çok seviyorum. Seven çok zaten Porsche'nun. Çok kendine has, karakteristik bir dizaynı var ki bu aracın da Şu modeli ya daha doğrusu şuradaki görselini görünce bu eskilerde yani meşhur işte ikonikleşmiş bir tasarım. Arkasında da öyle. Hakeza zaten ön farlarda artık hani bir daha onları konuşmaya gerek yok. Yani çok ikonik bir araç bence. Çok gerçekten çok güzel. Ben de doğrusu sen anlatırken keyifle okudum. Bir taraftan da dikkatimi çekti. Bu öndeki aktif kapaklar. Yani aktiften kastımız hareketli kapaklar diyeyim ben buna. Mesela işte şimdi bakıyorsun burada kapalı ama işte sonra başka bir yerde gerektiği zaman işte ne diyelim o köpek balığı yüzgeci gibi açmış geliyor yani. Evet. Dehşet. O yüzden bunları görmek tatlı. Yoksa bir de tabii biliyorsun bu araçların yine arka kısmındaki şöyle göstereyim tekrar oraya geleyim. Şuradaki rüzgarlık da belli bir rüzgarlık, spoiler diyeyim ona da rüzgarlık deyip de bana demesinler sonra linç edecekler. bu spoiler da belli bir hızın üstüne çıktığında açılıyor. Ama şey yani bunu kullananlar ya istiyor ki o daha önce açılsın falan. Açabiliyorsun manuel olarak da falan. Yani bence kullananların da çok sevdiği bir araç. Ama tabii şey de başka. Yani kıymetli olan başka bir araç. Yeni güncellemelerle daha da iyi olmuş. Bu aracı görünce benim aklıma Tesla Truck geliyor. Cybertruck geliyor. Hani biliyorsun o bir 911 mi bir tane şey çekmişti. Onu çekerken bu Porsche geçtiği bir görüntü şey vardı, video vardı. Lansmanda duyurmuşlardı onu. Sonradan onun bir galiba Engineering diye bir kanal, Engineering bir şey aklıma gelmedi. Orada karşılaştırıyorlar. Diyor ki yani gerçekten bu video doğru mu değil mi diye. Olan şu ki video doğru değil. Videoda olabilecek bütün numaraları yapmışlar görünen o ki. Yani işte Porsche 911'in en güçsüz versiyonunu kullanmışlar. İşte diyelim ki mesela biz ne diyoruz? 0-100 metre yarışı diyelim ki mesela. Orada daha kendilerinin önde kalabileceği bir şeyi seçmişler. Yani bir yere kadar gelecek. Oradan sonra geçildiği yerde... değil de geçildiği yeri sınır belirlemişler. Yani işte diyorum ki ben mesela 75 metre bu yarış diyorum mesela. O yüzden hani 75 metreyi gösteriyor sana. 100 metrede halbuki geçiliyor mesela. Hani herkes 100 metreyi bilir. Yani bir işte 100 metre yarışı varsa 100 metre dersin ona. Bir daha 75 metrede ben Johnson'ı geçtim ben demene gerek yok. 100 metrede geçen veya işte Usain Bolt 100 metrede ne yapmış ona bakıyorsun günün sonunda. Tesla Truck'ta meğersem bunu yapmış. O yüzden yeri gelmişken, Porsche'da görmüşken, aklıma da gelmişken onu da bir söyleyeyim. Tesla Truck'a da buradan bir ne diyeyim dokundurmuş olalım yani şey Cybertruck.
Selam olsun.
Evet. Peki o zaman sonraki haberimize geçelim. Çenem düştü benim çünkü sonradan bana kızma lütfen.
Estağfurullah.
Şimdi aslında enteresan bir haber. Görseli veriyorum, yansıtıyorum. Neyin nesi bu kardeşim?
Şimdi girişte de sen zaten böyle yavaştan bir spoiler'ı vermiştin. Konuşacağız bunu demiştin. Tam da o habere geldik. Neden? İşte Çinliler dedik elektrikli otomobil pazarında, elektrikli araç pazarında artık söz sahibi olmaya başladılar. Avrupalıları Amerika'ya böyle çok fazla daha açılmamış olsalar da Avrupa'da yavaş yavaş söz sahibi olmaları Amerika'yı bile korkutuyor. Bu durumlara geldik artık diye konuşuyoruz sürekli. Evet. Tabii ki Çin'i kızdıran bazı şeyler de var. Neler var? İşte hani Avrupa üreticiler özellikle onlara karşı sürekli bir yaptırım isteğinde bulunuyorlar. Ya hani biz bunlarla fiyat olarak mücadele edemiyoruz. Hani baktığımız zaman onlara bir en azından Avrupa pazarında, Amerika'da orada burada bir yaptırım uygulayın. Bu arada şaşırtıcı bir biçimde herhalde bizdeki TOG'dan dolayıdır diyeceğim. Bu konuda Avrupa için ve Amerika için öncü olduk. Önce Çinlilere ilave gümrük vergisi getirdik. Arkasından işte 20 servis, Türkiye'nin birçok bölgesinde, her bölgesinde hatta en az 20 servis bulundurma zorunluluğu getirerek böyle bir nevi onların önünü kestik. Öncü olduk bu noktada. İşte sonradan Amerika yanılmıyorsam Biden yönetimi işte çeşitli böyle bu konuda katı kararlar açıkladılar. Kısıtlamalar, ilave vergiler getirdiler diye hatırlıyorum. Tabii ki bu durum yavaş yavaş artmaya başlayınca Çinlileri de kızdırmaya başladı. Artık gelen haberler Çinlilerin de Avrupalı ve Amerikalı üreticilere kendi ülkelerinde ilave vergi koyabileceğini, bu konuda tehditlerde bulunduğunu, misilleme yapabileceğini gösteriyor. Nedir bu? Bu araçlara %25 vergi. Ama gördüğüm kadarıyla elektrikli araçlara değil de onların satışa sunduğu böyle büyük motorlu, 2-3 litre motorlu içten yanmalı araçlara vergisini %25'e çıkarabileceğine dair haberler var. Yani baktığımızda sanki bu Taraflı atışmalar daha fazla kızışıyor. İlerleyen süreçte daha da kızışacak, daha yüksek noktalara çıkacak
Kesinlikle.
gibi geliyor bana. Bilmiyorum, sen ne dersin?
Kesinlikle sana katılıyorum. Şununla söze başlamak isterim. Dünyaya örnek olduk bak. Gördün mü? Yani sonunda dünya, ama neyle dünyaya örnek olduk? Zamla
Evet.
dünyaya örnek olduk. Tersen ya, yaptığımız demek ki yaptığımız iyi işlerden bir tanesi bu. Yani doğru vergilendirme. Hani bak kardeşim, adam geliyor burada satıyor arabasını. Daha ucuza satıyor. Ne yapacaksın? Ben en pahalı arabayı satıyorum. Bu adam beni daha ucuz araba satmama sebep olacak. Elde de bir araba var, marka var zaten. Yolun açık olmasını her daim istiyoruz, biliyorsun. Yani bunu herhalde bizi izleyenler mutlaka biliyordur. Yani TOGG'un yolun açık olması için böyle bir şey
Tabii ki.
gerekiyorsa olsun diyeceğim yani. Çünkü sonuçta Türkiye'nin markası. Ama sadece bununla olur mu onu bilmiyorum. Ama tabii şey, yani bununla örnek olduk demek ki. O zaman da konuşmuştuk aslında. Yani bunu konuşurken de konuşmuştuk. Çünkü günün sonunda buraya gelecek. Yani bizim Çin'e yaptığımız, Amerika'nın Çin'e yaptığının yanında yani devede kulak bile kalmaz. Yani işte Huawei yaptıkları, başka şirketlere yaptıkları, işte TikTok mesela, tamam hani tartışılır bir platform diyelim. Ama yani günün sonunda baktığında adam şöyle diyor. TikTok kardeşim, seni kapatacağım. Kapatmamamı istiyorsan, çünkü sen tehditsin bence diyor. İşte şey de diyor, asker sen kullanma bunu. İşte şöyle yapıyorlar, veri çalıyorlar diyor. Doğru yanlış hiç bakmıyorum ona. Olabilir de, yani şimdi tamamen olmaz demek de yanlış olur, ama onu oraya gelene kadar yani şöyle demiyor, kapat bunu kullanma demiyor. Diyor ki bana sat bunu, Amerikalı birine sat. Ben diyor öyle sana izin vereyim. Ya bu böyle bir zorbalık olur mu? Yani düşün şey gibi, yani işte bu vardı İstanbul Bodrum'da mı? Bir balıkçı hanımefendi, bir balık restoranı işleten bir hanımefendi. İşte gelmiş 3-5 diyelim yan dükkanda birileri varmış falan. Onlar da balıkçıymış hesapta. Gelmiş, onlar sonradan açmış. Gelmiş demiş ki ya burayı bize devreder misin? Önce yemek yemişler, konuşmuşlar falan. Sonra da demişler ki ya siz bize burayı devreder misiniz? İşte biz burayı satın alalım. Demiş ki yok, ben çalışıyorum, istemiyorum böyle devretmek falan. Sağ olun, teşekkürler teklif için falan. Gitmiş. İşte bilmem ne kadar zaman sonra geliyor, kurşunlatıyor orayı. Hani boşalt diye. Neyse yakalanıyor adamlar. Tetikçi de yakalanıyor. İşte o da söylüyor falan filan. Şimdi biraz buna benziyor. Yani TikTok var. Çok iyi iş yapıyor. Ne demek ya çok iyi iş yapıyor? Ben bunu en iyisi şey yapayım ya. Sen bunu bize sat kardeşim. Burada gelsin bir ortağın olsun, Amerikalı. Peki tamam olsun diyor mesela. Daha önceden oldu. Trump zamanında olmuştu bu çünkü. Olsun diyor. Diyor ki yok öyle olmaz diyor. Sen bunu kaynak kodunu falan da vereceksin diyor. Öyle olur. Yoksa diyor öbür türlü ben bunu kabul etmem. Yani o yüzden Huawei ile yaptıkları, Kanada ile beraber yaptıkları bu. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, belki duymadığımız Amerika tarafında böyle engel olmaya çalışılan veya işte Avrupa'da bu gerçekleşecek yani. Bunun çünkü kaçar yolu yok. Bu
Tabii ki.
adamlar çünkü geliyor yani gümbür gümbür. O yüzden bu yani Çin'in de bir şekilde cevap verecek mutlaka, ama bilemiyorum Çin'in cevap vermesi ne kadar etkili olur. Yani onların da tehdidi ne kadar etkili olur onu çok kestiremiyorum. O kısmını çok iyi bilmiyorum. Hani öyle oldu dedik, işte ben de şöyle yapıyorum dedi. Ben de vergileri o zaman arttırıyorum. Sana gönderdiğim her, o zaman da sanki üretim gücü, yani sanki öyle bir hamle Çin'i kendi güreş alanına getirip, yani kündeye getirecek pozisyona getirebilir. Bu sefer hani onlar da bir ceza vermeye kalkarsa, oraya çok kestiremiyorum. Daha uzmanları vardır. Ben orada bir şey söylemeyeyim ama bu daha uzun süre gider. Yani bizim yaptığımız, hani diyorum böyle örnek olmuşuz diyorum ama latife ediyorum. Bizim yaptığımız onların yaptığının yanında devede kulak kalır, hediye kalır yani Çin'e. O yüzden bilemiyorum. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacağını.
Bu arada ben
Umarım.
şeyi merak ediyorum. Hani Amerika bir şekilde tamam yaptırım uygulamaya başlıyor. İlave vergidir, şudur budur. Hatta elektrikli araçlar için galiba hala orada mesela sübvansiyonlar devam ediyor. Çeşitli bir 7500 dolar mı? Tam miktarını bilemeyeceğim şimdi. Bir alan kişiye indirim uyguluyor. Ama diyor ki bu aracın işte yüzde bilmem kaç parçasının Kanada veya Amerika'dan tedarik edilmiş olması gerekiyor diyor üretilirken. Yani bu sınırı, bu kısıtı koyuyor elektrikli araçlarda. Bir şekilde orada üretmeye, orada en azından bir şeyler yapmaya teşvik ediyor. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda bu kısıtlamaları koyması için tamam Çinli üreticiler Avrupa'ya çok büyük bir yayılım gösteriyor ama sadece satmak için gelmiyorlar ki. Mesela NIO fabrika açıyor. Ondan sonra
Çok
BYD işte
önemli.
Avrupa'da fabrika açıyor. Hani sen bu adamı neye göre kısıtlayacaksın? Bu adam sana gelip zaten üretim yapıyor.
Bravo.
Burada açılma planları kapsamında yatırımını yapıyor. yatırım yapan adama nasıl bir kısıtlama koyacaksın? O da merak, büyük bir merak söz konusu.
Aslına bakarsan
yani nasıl yapacaksın yani... bunu? Türkiye'de evet. Hani biz istiyoruz ki bu kadar kısıtlama koyuyoruz ama Türkiye'ye de gelsin yatırım yapsın diyoruz bir şekilde.
Gelsin.
İlginç bir durum var burada.
Çok güzel söyledin. Zaten aslına bakarsan yani günün sonunda bence bir nevi hani bunlar böyle çarpışacak doneler gibi. Yani işte diyecek ki tamam bak öyle yapıyorsun ama ben sana işte fabrika açıyorum orada. Böyle bir yatırım yapacağım oraya diyecek. Bir şey yapacak. Yani bence her iki taraf veya her üç taraf diyeyim. Amerika, ABD, AB ve işte hani bizdeki Çin ya da işte o Çin paktı diyelim. Yani ya da işte bir de bizler varız falan. O yüzden herkes bence bir şekilde bir ortaya şey koyacak. Yani diyecek ki kozunu ortaya koyacak. Bence fabrika bunlardan bir tanesi. Yani böylece olayı değiştirebilir. İşte ne bileyim bu tip şirketlerle yani işte PSA ile yaptıkları işbirliği Çin'in Çin'deki hangi şirketti o? BYD değildi değil mi? Başka bir şirketti sanki öyle hatırlıyorum.
Yani evet tam işte onu
Çin,
hatırlayamadım
evet,
ben.
Çinli otomotiv bir
yapan ha, marka vardı.
Bravo. Yani bu markalar bir şekilde hani o markalarla işbirliği yaparak bir yerde bu zararı azaltmaya çalışarak ve karşılıklı kozlarla uğraşacaklar. Yani işte Tesla'ya şey dedi sonuçta Amerika. Yani git Çin'den çıkart fabrikanı Hindistan'da bir yerde yap bu işi dediler. Çünkü biliyor ki Amerika'ya gelirse öyle üretemeyecek adam yani. Öyle bir fiyata üretme ihtimali yok adamın. O yüzden gönder oraya dedi. Bilmiyorum Apple işine keza aynısı oldu biliyorsun. Apple da dedi ki işte Hindistan'da bir şey fabrikanın başka kısımlarına geldi etti. Yani dünya hakikaten böyle enteresan işliyor. Yani orada ucuza yaptırıyorum oradan yaptırayım deme şansın kalmadığı durumlar olabiliyor. Yani tabii burada işte Rusya sonrasını konuşmak, Ukrayna saldırısı sonrası Rusya'nın başına gelenler falan. Ama bakıyorsun İsrail yani Filistin sonrası İsrail'in başında bir şey yani orada hiç gelmiyor. İsrail'in yaptıklarından sonra hiçbir sorun yok. Orada her şey devam ediyor. Yeri gelmişken de bu katliama da gerçekten hani lanet olsun ya. Yani her seyrettiğimde daha çok lanet ediyorum. Ve dünyanın bunu düzeltecek bir gücü yok derken yani işte niyeti yok daha doğrusu gücü de.
Evet.
Hiç kimsenin düzeltmeye niyeti yok. Hiçbir yaptırım yok. Rusya konu sonrasında bizim verdiğimiz haberler burada. Tonlu haber verdik yani işte Volkswagen'in en son bir rubleye mi çıkmıştı ne yapmıştı ülkeden bir şeydi yani. Daha da tonla başka da şey çıkar ama katliam burnumuzun dibinde sürüyor. Yani bir ne diyelim hani aşırı güç öyle bir şey vardı. Kullanıyor yani binlerce yani stat dolusu insan aynen. Öldürdü. 3 stat dolusu insan yaraladı ama hala işte böyle yani dünyanın Barış Manço'nun şarkısı dünyanın hali böyle. Peki neyse ben diğer konuya geçeyim. Yoksa diyecek karamsarlığa getireceğim izleyenleri de şey yapmayayım yani bunu mu izleyeceğiz dedirtmeyeyim onlara da. Bir sonraki haberimiz de sen söze girerken yeni bir haber. Ben Sevim diyorum buna da SWM. Evet seni
SWM
dinleyelim
biliyorsun
bakalım.
Türkiye pazarına giriş yapmıştı SUV modelleriyle. Şimdi ama bu sefer bir SUV'den değil ürün gamını böyle ticari araçla genişletmeye devam ediyor. Burada ticari aracın adı X30L adı verilen böyle küçük yani aslında şehir içi dağıtım işlerinde kullanılabilecek bir araçtan bahsediyoruz. Hatırlarsan geçen yıl mı böyle aşağı yukarı bir yıl olacak yanlış hatırlamıyorsam Maxus isimli bir yine Çinli elektrikli ticari satışa sunulmuştu Türkiye'de. Şimdi aslında evet. Ona bir rakip olarak değerlendirebileceğimiz bir model X30L modeli SVM'nin Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatına bakıyorum hemen. Şöyle 1.199.500 TL'den başlayan bir fiyat etiketi var. SVM'yi şöyle İtalyan kökenli bir marka aslında kendisi ama tabii ki şu anda tıpkı bir MG gibi. MG nasıl Çinli SAIC bünyesinde, İngiliz kökenli olsa da Çinli SAIC bünyesinde. SVM'de İtalyan kökenli olmasına rağmen Çinli Şineray grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Yani bu aracı da aslında bir Çinli araç olarak nitelendirebiliriz. Dediğim gibi 1.199.500 TL'den başlayan fiyatları var Türkiye'de. Hemen şöyle ufak tefek kısaca bir detaylarına bakıyorum. Bu arada neredeyse 4,5 metre uzunluğa sahip bir araç. Onun dışında 700 kilogramlık taşıma kapasitesi var. Yani şöyle işte şehir içinde bir çiçekçidir. İşte ufak dağıtım yapan bir Kobi gibi şirketlerin veya işte nedir kargo şirketleri gibi firmaların kullanabileceği bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Önemli detaylardan bir tanesi Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL'in üretimi olan bir batarya kullanılıyor. Bu batarya neredeyse 42 kilowatt saatlik bir kapasiteye sahip, 305 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ama burada şunu dikkat çekmek istiyorum. Çin'de geçerli olan, yani eski normlardan biri olan NDC'ye göre verilmiş bu değer. Yani bizdeki WLTP'ye göre olan bir değer değil. WLTP'de biraz daha düşük olacaktır diye tahmin ediyorum. Oradaki değer verilmemiş ama genel olarak baktığımızda WLTP bu değere göre biraz daha düşük oluyor. O yüzden WLTP'de 250 kilometre civarında olabileceğini az çok burada şey tahmin edebiliriz.
İyi görünüyor. Evet.
Evet. Onun dışında şarj tarafında baktığımda standart şarjda, yani AC şarjda 6 saatte tamamen şarj olabilen araç, hızlı şarjda 45 dakikada %80'e kadar, tabii ki %80'e kadar 45 dakikada dolum olabiliyor. Motoruna baktığımızda arkadan itişli olan, yani arka aks üzerine entegre edilen bir motorumuz var. 60 kW maksimum güç ve 220 Nm anlık maksimum tork üretebiliyor. Zaten hani bu aracın çok güçlü olmasına gerek yok. Yük kapasitesi de çok fazla değil. 700 kilogram kapasitesi var. O yüzden motorun torku hani bu aracı yüklü halde gidebilecek derecede yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şey diyecektim.
Yani şey, bana büyük göründü araç. Yani bilmiyorum, fotoğraflar mı beni yanıltıyor ama yani sanki küçük bir araç değil gibi göründü. Genelde bu Çinli otomobiller falan, yani bu tip taşıyıcı araçların küçük olduğunu görüyordum ben, ama sanki bu böyle yani bir transporter gibi bir genişlik varmış gibi geldi bana. Bilemiyorum, tam ölçülerini bilmiyorum ama sanki görünüm, evet, eğer aldatmıyorsa bu tip yansıyor. Tabii yani bir transporter'a da benzetmeye çalışmış olabilirler yani bu arada. O da beni yanıltıyor olabilir. Ama şu fotoğraflarda böyle ikisinin arasında, yani bizim o eski Mitsubishi L200'lerdi galiba. Şu minibüsler, evet, var ya meşhur her tarafta. Yani onlar gibi değil. Onlardan farklı görünüyor. Sanki ikisinin arasında bir araç gibi. Yani kapılara bakınca, şuradakilere baktığım zaman L200'ü hatırlıyorum. Ama genel olarak önlere baktığımda sanki Transporter'dan da dönmüş gibi de görünüyor. Fiyat tabii cazip yani. Ama tabii ticari araçlar içinde farklı alternatifler ve %15 ÖTV'den dolayı cazip bir durum söz konusu. Ama bu şehir içinde kullanmak adına bahsettiğin gibi çok mantıklı. Çünkü özellikle şirkette şarj ettiklerini düşünürsek bunu, şarj ederlerse maliyeti çok düşük gelecektir. Toplam sahibi olma maliyetine baktığında veya yatırımın geri dönüşü diye baktığında kesinlikle öne çıkacak bir araç diye görünüyor.
Tabii elektrikli araçlar zaten dediğin gibi hani toplam işletme maliyeti diğer araçlara göre, atıyorum dizel muadillerine göre, hem servis noktasında olsun hem kendi yerinde bir şarj istasyonu kurup oradan şarj ettiğinde, bu devir daimi oradan yaptığında gerçekten toplam işletme maliyeti olarak çok öne çıkabiliyor firmalar için bu tarz elektrikli araçlar. O yüzden hani tabii ki kullanıldığı zaman, şehir içi dağıtımda olsun, başka yerde olsun, kullanıldığı zaman da bu pratikliği sağlayabiliyorsa, hani ben şu anda öyle bir firmam yok mesela. Doğru. Bu araç 60 kW maksimum güç üretiyor, 220 Nm tork üretiyor. Eğer burada tam yüklü haldeyken de gerekli performansı sağlayabiliyorsa zaten bir firma için çok yeterli olacaktır bu noktada. Bu arada hemen ben donanımlarından da bahsedeyim biraz. Bu fiyata neler sunuyor bize? Renkli LCD gösterge paneli var. Ondan sonra Android ve Apple CarPlay uyumluluğu var. 10 inç multimedya ekranı var. Kliması, çift hava yastığı gibi aslında birçok donanım geliyor. Güvenlik tarafında yokuş kalkış desteği, lastik basınç sensörü, onun dışında konfor tarafında LED farlar, deri koltuklar, enerji rejenerasyonu, ki hani şehir içinde kullanılacağını varsayarsak zaten enerji rejenerasyonu çok önemli burada. Bataryayı tabii ki daha verimli olmasını sağlıyor, frenden geri kazanım yaparak. Batarya ısıtma ve soğutma fonksiyonu, ki hani bu aracın termal yönetim sistemi olarak da adlandırabiliriz bunu. Hem şarj noktasında olsun hem kullanım noktasında olsun bataryanın daha verimli çalışmasını, daha doğru optimum sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Bu arada ilginç bir şekilde araçta sport modu da varmış. Yani sanki bir otomobil gibi. Bu sport moduna alındığında motorun gücü, performansı %15 artış gösteriyormuş. Hani boş haldeyken spor moduna almayıp, yüklü haldeyken spor modunu alıp daha performanslı kullanma noktasında herhalde daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Böyle ilginç bir araç SVM'den. yavaş yavaş ürün gamını arttırıyorlar Türkiye'de. Bakalım hani ne kadar başarılı olacaklar. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz.
Teste bekleriz. Yani söyleyelim. Ticari araçta test etmedik demeyiz yani.
Şöyle bir komple yükleyip 700 kilogram verip.
Tabii aynen. Bence bu çok da güzel bir fikir bak bu arada söylediğin. Hakikaten ne olduğunu görmek adına bence çok önemli. Çok güzel bir fikir bence. Başkası yaparsa da şimdi üzülürüm yani. Evet. O zaman bu sevimli haberden sonra sıradaki haberimize geçelim. Lüks bir araca doğru gidiyorum. Lexus'a doğru gidiyorum. Ne oldu, ne bitti? Lexus'ta ne var sevgili Barış?
Evet, dediğim gibi yine Türkiye'yi ilgilendiren, yine %100 elektrikli bir araçtan bahsediyoruz ama az önce ticari taraftan gitmiştik. Bu sefer binek hem de lüks taraftan gidiyoruz. Lexus'un tamamen elektrikli aracı RZ450E adı verilen kompakt SUV'si Türkiye'de satışa sunuldu. Eksklusif donanım seviyesi ve 3.950.000 TL'den başlayan fiyatlar burada karşımıza çıkıyor. Tabii ki tek donanım seviyesi, tek fiyat var yanlış anlamadıysam burada. 3.950.000 TL'lik. Hatta Lexus'un bir elektrikli modeli daha satışa sunulmuştu. Hemen onun da ismine bakayım. UX300E isimli bir elektriklisi satışa sunulmuştu. Onun da fiyatı 1.750.000 TL fiyatla gelmişti. Şöyle hemen bunun da tekrar başka bir donanım seviyesi var mı diye bakıyorum. Evet, tek donanım seviyesi, eksklusif 3.950.000 TL'lik bir fiyatı var. Hemen şöyle detaylarına bakacağım.
Kırmayayım seni. Kırmıyorum seni. 4 milyon diyorum abi ben.
Evet yani. Evet. 4 milyona yuvarlayalım.
4. Yabancı değilsin abi. Sana 4'e olur. Evet. Buyursunlar.
Evet. Teknik detaylarına şöyle bir bakayım. Nelerimiz var burada? Lityum iyon bataryamız var. 71.4 kilowattlık kilowatt saatlik bir lityum iyon bataryamız var. Bu da tek şarjda ortalama 400 kilometreye kadar bir sürüş menzili sağlıyor bize. DC hızlı şarjda %80 kapasiteye kadar yaklaşık 30 dakikada şarj elde edebiliyor. Onun dışında enerji tüketimine bakıyorum. Ortalamada 100 kilometrede 16.8 kilowatt saat bir tüketim sağlıyor. Motor tarafında ne var? Elektrik motorları önde 150 kilowatt ve arkada 80 kilowatt olmak üzere iki elektrik motorumuz var. Yani toplamda 230 kilowatt, yani 313 beygir güç üretiyor. Önde ve arkada olması demek tabii ki dört çeker sistemin olması demek. Yani iki aksa da ayrı ayrı motorlar güç veriyor. Tabii ki burada hemen ismini vermişler. Direct 4 adı verilen akıllı dört çeker sistem kullanılıyor burada. Güç dağıtımını otomatik olarak kontrol ederek sürüşün işte sizin koşullarınıza göre, mevcut koşullara göre optimum derecede ayarlanmasını sağlıyor. Tabii ki elektrikli otomobil olunca menzil konusu önemliydi. 400 kilometre olduğunu söylemiştik burada. Donanımlarda neler? Tabii ki lüks bir araçtan bahsediyoruz. 3.950.000, hatta senin de işine 4 milyonluk bir fiyat bize neler sunuyor? Eksklusif donanım seviyesinde şöyle baktığımız zaman 13 hoparlörlü Mark Levinson Premium ses sistemi geliyor. 14 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 7 inçlik dijital gösterge paneli, ki 7 inç sanki burada biraz ufak olmuş bu otomobile. Sanki yani. Evet, yani şu anda net olarak görmedim ama dijital hız göstergesi var, panoramik görüş ekranı var, ön cama yansıyan renkli gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, Lexus'un
ön cama yansıyor diye mi diyeceğim ama ön cama yansıyor mu diye diyeceğim, o da multimedya ekranı cama yansısa olmaz ki, o değil tabi. 7 inç hakikaten ondan da küçük geldi. Evet. Belki bir küçük bir yanlışlık da olabilir. Onun da notunu böylece bir iletmiş olalım. Hani bizdeki bilgiye göre 7 inç gözüküyor ama yani yanlışsa evet, da en azından yakında hemen öğreniriz bunu.
Yani evet doğru. Bunun gibi premium navigasyon sistemi gibi standart olarak birçok özellik var. Onun dışında konfor tarafında 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, ısıtma, havalandırma özellikleri, ısıtmalı arka koltuklar gibi birçok konfor tarafında gelişmiş özellik. Yani lüks diyoruz. 4 milyonluk bir otomobilden bekleyebileceğimiz birçok özellik karşımıza çıkıyor aslında. Hemen şöyle ben bir görsellerine göz atmak istiyorum. İç mekanını gösterdiğinde.
Ben de evet, aslında, ben de şu an onu gösteriyorum. Değil bu evet, 7 inçten büyük.
Multimedya ekranı 14 inçlik. Evet, güzel büyük bir multimedya ekranı var ama dijital gösterge paneli sürücünün karşısındaki evet biraz ufak, 7 inç büyük ihtimalle doğru bir değer tamam burada. Şöyle bir baktığımda ama yani iç mekana yönelik ekranlara ve böyle kokpite baktığımda sanki 4 milyonluk bir araba hissiyatı vermedi bana. Nedense hani böyle günümüz modern araçlarından ziyade biraz demode bir görüntü oldu. Peki, açıkçası. Benim ilk başta ilk böyle izlenim en azından evet, bu şekilde.
Sen böyle söyledin. Şimdi ben de bir şey merak ettim. Acaba bulur muyum? Şimdi göstermeye çalışacağım. Bir model göstereceğim. Sen de bana de ki evet buna benziyor diye söylersin veya değil dersin. Hemen bir göstermek istiyorum. O sırada arıyorum. Bakayım şöyle sanki şunu şunu mu göstersem bakayım olur mu? Hayır olmaz bu. Evet sanki dedim acaba bulur muyum ama sanki evet şurada mı bu da değil. Ya hani dedim ki Toyota Corolla Cross var ya acaba dedim onun işi gibi midir diye aklıma geldi ama şeyde bulamadım.
Daha farklı yani onu hatırladığım kadarıyla bu daha farklı. Yani lüks bir araçtan bahsettiğimiz kesin birçok donanım var. Koltuk ısıtma, soğutma, arka koltuklar dahil ısıtma özelliği, direksiyon ısıtma. Yani birçok fonksiyonu bahsediyorum ama görüntü olarak biraz demode geldi bana. Yani eski klasik araçlara benzeyen sanki böyle 2000'lerin başındaki araçları anımsatan tamam ekranlar var, dokunmatik ekranlar var tabii ki ama genel yerleşim olarak, görüntü olarak kokpit bana biraz eski geldi. 2024-2025 yılına ilişkin bir araç gibi gelmedi bana. Bilmiyorum hani bu benim görüşüm en azından.
Evet ben hemen sana şimdi bu tam bir görsel bulmaya çalıştım. Kusura bakma lütfen. Dediğinde doğru haklısın. Hani ben çizgilerinden acaba anlaşılır mı diye düşünmüştüm ama şurada bir göstersem belki. Ama dediğinde sonuçta tabii biliyoruz ya bu da Lexus da şöyle demiyor. Toyota yapmıyor bunu demiyor yani öyle bir şey de yok. Hani şey gibi de anlaşılmasın. Yani biz gizli bir şey buldum ben de onu gösteriyorum falan değil de sadece işte bir hani acaba çok değiştirmediler de o yüzden mi senin hissiyatın bundan etkilendi diye aklıma geldi. Şöyle bir kere daha bulduğumu göstermek istiyorum. Şöyle ekrana vereyim. Bir sonundakinde de şeyi gösterelim. Bu aklımıza tutalım. Bu mesela şu an gördüğümüz Toyota Corolla Cross All Wheel Drive. Şimdi göstereceğimiz ise hemen ekrana veriyorum. Bu da Lexus RZ450e. İkisi arasında
aslında benzer bir yerleşim.
Evet.
Tabii ki bu biraz tekrar daha verdim. Teknolojik böyle hani ekranlar olsun, altındaki kontroller olsun biraz daha farklı ama benzer bir yerleşim. Hani dediğim gibi evet. çok böyle hani günümüze ilişkin bir kokpit gibi gelmedi bana.
Peki bu eleştirimizi Lexus'a duyurmuş olduk. Yani senin söylediğin şey önemli. 4 milyonluk bir araç gibi gelmedi diyorsun. Bence hani hissiyat olarak söylediğin şey önemli bu anlamda. Yoksa ekran tabii 14 inç yani dehşet büyük bir ekran gibi gözüküyor böyle bakınca. Ama demek ki o hissiyatı sana yansıtamadı. Direksiyon da keza belki bunda etkili olabilir. Ben de şu an bakıyorum ediyorum da hani nedense öyle ben de hissettim. Peki neyse bakalım bunlar tabii zevk renk meselesi bir taraftan da belki tabii bizim sevmediğimizi başka birisi beğenecek ama bu da bizim görüşümüz canım yani biz de söylemeyecek değiliz. Peki, bu kadarlık yeter mi diyorsunuz o zaman?
Evet, haberlerimiz bu kadar bu haftada.
Peki, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sana, yani tabii ben saat farkı nedeniyle aşağı yukarı şu an gece 1'e doğru geliyor burada saat. Kusura bakma eğer enerji böyle düşüklüğü falan yaşattıysam, lütfen kusura bakma. Seyircilerden de bu ben anlamda özür dilerim.
Kendi adıma hiç öyle bir şey olmadı.
Süper. O zaman tamam. Sorun yok. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben sözü sana devrediyorum ve çok selam, sevgi gönderiyorum.
Tabii ki ben de her zamanki gibi kapanışı yapayım o zaman. Lütfen videomuzu beğendiyseniz, Oto Gündem serisini beğeniyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz öncelikle abone olup bildirimleri açarak daha sonrasında bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşarak ve sadece emoji de olsa yorum yaparak bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz. Daha sonraki serilerde bu serinin devamında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Daha güzel anlatılmazdı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.